Ayrım 22.
Yol arkadaşı. Zavallı Yohannes çok kederliydi. Nasıl kederlenmesinde? Babacığı çok hastaydı, kurtulacak gibi değildi. İkisinden başka kimse yoktu küçük odada. Masanın üstündeki lamba sönmek üzereydi. Geceydi. Vakit çok ilerlemişti. "Sen çok iyi bir oğulsun Yohannes," dedi babası. "Tanrı yaşam yolunu çizmende sana yardım edecektir." Tatlılıkla baktı, derinden derine soluk aldı, sonra da öldü. Görenler uyuyor derlerdi. Yohannesçik ağladı. Kimsesi kalmamıştı şu köce dünyada. Ne annesi, ne babası, ne kardeşi, ne bacısı vardı. Zavallı Yohannes. Yatağın önüne diz çökmüş, ölmüş babasının elini öpüyordu. Gözyaşları döktü. Ama en sonunda gözleri yumuldu, yatağın sert tahtasına yasladı başını. Uyudu. Eşsiz bir düş gördü o zaman. Babasının sağlığa kavuştuğunu, çok mutlu olduğu sıralarda nasıl gülerse öylece güldüğünü gördü. Güzel uzun saçlarının üzerinde altın bir taç taşıyan çok güzel bir kız kendisine elini uzatıyordu. "Gördün mü, gördün mü?" diyordu babası. "Ne güzel bir nişanlın oldu, gördün mü? Yeryüzündeki kızların en hoşu." Sonra Yohannes uyandı. Bütün güzel şeyleri silinmişti. Babası yatakta cansız, soğuk, yanlarında kimsecikler yoktu. Zavallı Yohannes. Ölüyü ertesi hafta gömdüler. Yohannes tabutun yanında yürüdü. Kendisini çok seven babasını bir daha göremeyecekti. Tabutun üzerine atılan toprakların sesini duydu. Açık kalan son köşeyi gördü. Ama bir kürek toprak daha atılınca o köşeyi de göremedi. Yüreği parçalanır gibi oldu. Öylesine üzgündü. Çevresinde bir dua okunuyordu. Gözleri yaşlarla doldu. Gözyaşları acısına iyi geldi. Güneş yeşil ağaçları çok güzel aydınlatıyordu. "O kadar üzülme Yohannes. Bak gökyüzü ne kadar mavi, ne kadar güzel. Baban oradadır şimdi. Ulu Tanrı'ya yalvar da işlerin yolunda gitsin," demek istiyordu sanki. Yohannes içinden "her zaman iyi olmak istiyorum," dedi. "Böylece ben de gökyüzüne, babamın yanına çıkacağım. Görüşmemiz ne hoş olacak. Benim ona anlatacak, onun bana gösterecek nelerimiz olmayacak ki. Yeryüzünün birçok güzelliklerini öğrettiği gibi gökyüzünün güzelliklerini de öğretecek bana. Ah ne hoş olacak, nasıl sevineceğiz." Yohannes bunları gözlerinin önüne öyle açık bir biçimde getiriyordu ki yanaklarına dökülen gözyaşları dinmeden gülümsemeye başlamıştı. Küçük kuşlar kestane ağaçlarına konmuşlar, cıvıl cıvıl ötüyorlardı. Hoşnuttular öyle ya, onlar da cenazeye katılmışlardı. Ama ölünün şimdi gökte bulunduğunu, kanatlarının kendi kanatlarından çok daha güzel olduğunu, yeryüzünde iyi olduğu için gökyüzünde mutlu olduğunu biliyorlardı. Bu nedenle hoşnuttular. Yohannes kuşların dünyadan uzak yeşil ağaçlarda uçtuklarını gördü. Onlarla birlikte uçmak geldi içinden. Ama önce babasının mezarı başına dikmek için tahtalardan büyük bir haç yonttu. Haçı götürdüğü zaman mezarı kum ve çiçeklerle süslenmiş buldu. Yabancılar yapmışlardı bunu. Çünkü ölen sevgili babayı çok severlerdi. Ertesi sabah Yohannes erkenden öteberisini küçük bir çıkına doldurdu. 50 riksdal, 2 skilling bir paradan öteye geçmeyen mirasını da kuşağının içine sakladı. Bununla dünyayı dolaşmak istiyordu. Ama ilkin mezarlığa, babasının mezarına gitti. Bir dua okudu. Sonra da "Allah'a ısmarladık sevgili babacığım. İyi bir adam olacağım her zaman. Ulu Tanrı'ya yalvar da işlerim iyi gitsin," dedi. Yohannes'in yürüdüğü tarlada bütün çiçekler güneş ışığında taze taze sevimli sevimli duruyor, yelesti mi eğiliyorlardı. "Yeşilliklere hoş geldin. Burası çok hoş değil mi?" demek istiyorlardı sanki. Yohannes uçsuz bucaksız, canım dünyada göreceği güzel şeyleri düşünüyordu. Hep daha uzaklara gitti, çok uzaklara. Hiç bu kadar uzaklara gitmemişti. Geçtiği kentleri tanımıyordu, karşılaştığı insanları da tanımıyordu. Yabancılar arasında çok uzaklardaydı. İlk gece uyumak için bir tarlada bir ot yığınının üzerinde yatmak zorunda kaldı. Başka yatak bulamamıştı. Ama bundan da hoşlandı. Kral bile ondan daha rahat olamazdı. Irmak, kuru ot yığını ve bütün tarla, yukarıda da gökyüzü güzel bir yatak odası oluşturmaktaydı. Aklı kırmızılı küçük çiçeklerle otlar halılardı. Mürver ağacı toplulukları, yaban gülü çiçekleri de çiçek demetleriydi. Sürahi nerede dersen işte ırmak. Üzerinde tünaydın günaydın diyen sazların eğildiği duru serin ırmak vardı. Ay da mavi tavana asılmış kocaman gerçek bir gece lambasıydı. Perdeleri yaktığı da yoktu. Yohannes rahat rahat uyuyabilirdi. Uyudu da. Ta güneş doğduktan sonra çevresinde bütün küçük kuşlar günaydın günaydın hala kalkmadın diye şarkı söylemeye başlayınca uyandı. Yohannes bir mezarlıktan geçti. Mezarlıkta çok mezarlar vardı. Kimilerinin üstünde yüksek mi yüksek otlar bitmişti. Yohannes babasının mezarını düşündü. Otları temizlenmeyeceğine, onu süslemeyeceğine göre bunlara benzeyecekti. Eğildi, otları kopardı, düşmüş tahtaları doğrulttu, yerin mezarlardan kaldırdığı çiçekleri yerlerine koydu şimdi. Kendisi yapamazken başkalarının da babasının mezarı için aynı şeyleri yapacağını düşünüyordu. Mezarlığın kapısında bastonuna dayanmış yaşlı bir dilenci vardı. Yohannes elindeki iki silingi ona verdi. Uçsuz bucaksız dünyada ilerlemek üzere hoşnut mutlu uzaklaştı. Akşam hava çok bozuldu. Yohannes bir çatı altına sığınmak için çabuk davrandı. Ama hemen sonra karanlık gece bastırdı. En sonunda küçük bir tepenin üzerinde ıssız küçük tapınağı vardı. Bereket versin kapı aralıktı. Usulca içeriye girdi, fırtına geçinceye kadar burada kalmak istiyordu. Bir köşeye oturayım, çok yorgunum. Azıcık dinlenmek iyi gelir diyordu kendi kendine. Oturdu, ellerini kavuşturdu, akşam duasını okudu, uyuyup düşlere dalmakta gecikmedi. Dışarıda şimşekler, gök gürlemeleri birbirini kovalıyordu. Uyandığı zaman gece yarısıydı ama fırtına durmuştu. Pencereden ay ışığı giriyordu. Tapınağın ortasında açık bir tabut, tabutun içinde bir ölü vardı, daha gömülmemişti. Yohannes hiç de korkmuyordu. Neden korkacaktı? Aklı başındaydı. Ölülerin kimseciklere kötülük etmediğini bilirdi. Yaşayan kötü insanlar kötülük ederlerdi. Bu yaşayan kötülerden ikisi gömülünceye kadar kalsın diye tapınağa bırakılan ölünün yanında ayaktaydılar. Ona kötülük etmek, tabutunda rahat bırakmamak, zavallı ölüyü kapının önüne atmak istiyorlardı. ''Neden böyle yapmak istiyorsunuz?'' diye sordu Yohannes. ''Çirkin bir şey bu, onu rahat bırakın Tanrı aşkına.'' ''Pis adamlar, boş versene.'' dediler. ''O bizi aldattı, bize borcu vardı, ödeyemedi. Şimdi de öldü, bir metelik bile geçmez artık elimize. Bunun için öcümüzü almak istiyoruz. Köpekler gibi tapınağın kapısında kalacak.'' ''Topu topu 50 riksdal param var.'' dedi Yohannes. ''Bana miras kalan bütün para bu. Ama zavallı ölüyü rahat bırakacağınıza söz verirseniz seve seve size veririm bu parayı. Ben bu para olmadan da başımın çaresine bakarım. Gücüm kuvvetim yerinde. Tanrı da her zaman yardım eder bana.'' ''Pis adamlar. Çok güzel.'' dediler. ''Onun borcunu sen ödemek istiyorsan hiçbir şey yapmayız. Bize inanabilirsin.'' Yohannes'in verdiği parayı aldılar, iyiliğine kahkahalarla güldüler, sonra da çekip gittiler. Yohannes cesedi yeniden tabuta yerleştirdi, ellerini kavuşturdu. Güle güle dedi, oldukça hoşnuttu. Şurada burada ayın ağaçlar arasında ışıyabildiği yerlerde minnacık sevimli periler sevinçle oynuyordu. Ondan hiç çekinmiyorlardı, rahatları kaçmıyordu çünkü iyi, zararsız bir adam olduğunu biliyorlardı. Ayrıca kötü insanlar perileri göremezlerdi. Kimilerinin boyu bir parmağa bile geçmiyordu. Bir altın tarakla bağlanmış uzun sarı saçları vardı. Yaprakların uzun otların taşıdığı çiğ damlaları üzerinde ikişer ikişer sallanıyorlardı. Bazı damlalar yere yuvarlanıyor, periler sık otların içine düşüyor, öbür küçük yaratıklar hep birden bağırıp gülüyorlardı. Ne kadar eğlenceliydi. Şarkılar söylüyorlardı. Yohannes çocukluğunda dinlediği bütün güzel şarkıları tanıyordu. Başlarının üzeri gümüş çelenklerle nakışlanmış iri örümcekler, bir fundadan bir fundaya uzun uzun asma köprüler, şebnemle ay ışığının etkisi altında ateş böceklerini andıran saraylar örüyorlardı. Güneş doğuncaya dek böyle sürdü. O zaman küçük periler çiçek tomurcuklarına döndüler. Yelde tuttuğu köprülerini, saraylarını kocaman örümcek ağları gibi havalandırıp götürdü. Yohannes ormandan çıkmıştı. Arkasında güçlü bir erkek sesi onu çağırdı. ''Hey arkadaş, yolculuğun nereye?'' Uçsuz bucaksız dünyaya dedi Yohannes. Ne annem var ne babam. Yoksul bir çocuğum ama Tanrı yardımıma koşar kuşkusuz. Ben de uçsuz bucaksız dünyaya gidiyorum dedi yabancı. Birlikte yolculuk edelim mi? Olur dedi Yohannes. Birlikte gittiler. Çok geçmeden iyice sevdiler birbirlerini çünkü ikisi de iyi insandı. Ama Yohannes yabancının kendisinden çok daha uyanık olduğunu anlıyordu. Aşağı yukarı bütün dünyayı dolaşmıştı o. Dünyadaki her şey konusunda anlatacak bir şeyleri vardı. Yemeklerini yemek için büyük bir ağacın altına oturdukları zaman güneş epeyce yükselmişti. Bu sırada bir yaşlı kadın geldi. Tanrım çok da yaşlıydı. İki büklüm yürüyor, bir koltuk değneğine dayanıyor, sırtında da ormandan topladığı bir çalı çırpı demeti taşıyordu. Önlüğü kalkıktı. Yohannes buradan üç kayın ağacı, iki de iğrelti otu çubuğu çıktığını gördü. Yanlarından geçerken ayağa kaydı zavallı kadının. Sırt üstü yere düştü. Keskin bir çığlık kopardı. Bacağı kırılmıştı. Yohannes arkadaşıyla birlikte evine götürmek istedi onu. Ama yabancı torbasını açtı bir kavanoz çıkardı. Bu kavanozun içinde onun ayağını hemen iyileştirecek bir merhem bulunduğunu söyledi. Bu merhemi ayağına sürerse ayağı hiç kırılmamışçasına tümden iyileşmiş olarak dönebilecekti. Ama bu işe karşılık önlüğündeki üç kayın ağacı demetini kendisine armağan etmesini istiyordu. Yaşlı kadın tuhaf tuhaf başını salladı. İyi fiyat doğrusu dedi. Hiç de çubukları bırakmak düşüncesinde değildi. Ama şurada kırık bacakla kalmak da olmazdı. Çubukları verdi. Adam bacağını merhemle ovar olmaz kocamış ana ayağa kalktı. Eskisinden daha iyi yürüdü. Bu merhem çok işler görürdü ama eczacılarda bulunmazdı. Yohannes arkadaşına bu çubukları ne yapacaksın diye sordu. Hiç üç güzel demet işte hoşuma gidiyor dedi adam. Tuhaf adamdı gerçekten. Epey bir yol daha gittiler. Yohannes parmağıyla ileriyi gösterdi. Hava kötüleşiyor dedi şu korkunç bulutlara bak. Hayır bulut değil dağ onlar dedi yol arkadaşı. Kocaman görkemli dağlar. Orada temiz havada bulutların yücesine varılır. Çok hoş olur bana inan. Yarın çok uzaklarda olacağız. Dağlar onun sandığı kadar yakında değildi. Büyük ormanların dosdoğru göğe uzandığı, kentler kadar kocaman kayaların bulunduğu dağa varabilmeleri için bütün bir gün yürümeleri gerekti. Doruğa varmak için de hiç kuşkusuz çok zorlu bir yürüyüş isterdi. Bu yüzden Yohannes ile arkadaşı ertesi gün tırmanmak üzere dinlenip güçlenmek için bir hana girdiler. Aşağıda hanın büyük kahvesinde birçok insan toplanmıştı. Kuklalarla güldürü oynatan bir adam vardı burada. Küçük tiyatrosunu kurmuş, insanlar da oyununu görmek için çevresine toplanmışlardı. Birinci sırada yaşlı şişman bir kasap en iyi yeri almıştı. Korkunç koca köpeği de yanına oturmuştu. Herkes gibi gözlerini büyük büyük açıyordu. Her neyse oyun başladı. Krallı kraliçeli hoş bir oyundu. Kralla kraliçe çok güzel bir tahta oturmuştu. Başlarında altın taçlar, giysilerinde uzun kuyruklar vardı. Öyle ya bu güzel şeyleri onlar kullanmayacaklar da kim kullanacaktı? Her kapıda cam gözlü, uzun bıyıklı, sevimli tahta bebekler vardı. Salonu temiz hava girsin diye kapıları açıp kapıyorlardı. Oyun hoş bir oyundu, hiç acıklı değildi ama kraliçe ayağa kalkıp da sahneye adımlamaya başlar başlamaz koca köpeğin ne düşündüğünü Tanrı bilir. Ya şişman kasap onu tutmuyordu, sahneye sıçrayıverdi, kraliçeyi incecik belinden yakaladı, çat çut diye bir ses duyuldu. Tanrım ne korkunç şeydi o öyle, kuklayı oynatan zavallı adam. Kraliçe için çok üzüldü, çok kaygılandı. Öyle ya kuklalarının en güzeli kraliçeydi. Pis köpek tutmuş, dişleriyle başını koparmıştı. Ama insanlar gittikten sonra Yohannes'le birlikte gelen yabancı bebeği onarabileceğini söyledi. Kavanozu çıkardı, bacağı kırılan zavallı kadını iyi eden merhemle bir güzel yağladı bebeği. Bebek de yağlanır yağlanmaz eski durumuna geldi. Hem de elini ayağını kendi başına oynatabiliyordu artık. İplerle çekmeye gerek yoktu. Bebek canlı bir insan gibiydi. Ne var ki konuşmasını bilmiyordu. Küçük kukla tiyatrosunun sahibi buna bayıldı. Bu kuklayı tutmasına gerek yoktu. Kendi başına da dans edebiliyordu o. Ötekilerin hiçbiri bunu yapamazdı. Gece olup handaki bütün insanlar yataklarına girince biri öyle derinden derine inlemeye başladı ve bu durum öyle uzun sürdü ki böyle kimin inlediğini anlamak için herkes kalktı. Oyun oynatmış olan adam küçük tiyatrosunun yanına geldi. İnilti buradan çıkıyordu. Bütün o tahta bebekler, kral, askerleri birbirine karışmışlardı. Onlar da kendiliklerinden kımıldayabilmek için kraliçe gibi biraz yağlanmak istiyorlardı. Kraliçe diz çöktü. O güzelim altın tacını yukarıya uzattı. "Bunu alın ama kocamla adamları yağlayın," diye yalvardı. Zavallı kuklacı gözyaşlarını tutamadı o zaman. Gerçekten üzülüyordu bebeklerinin durumuna. Yol arkadaşının yanına geldi. Gelecek akşam kazanacağı bütün paraları kendisine vereceğini, buna karşılık en güzel bebeklerinden birkaçını yağlamasını söyledi. Ama bizim yol arkadaşının istediği bir şey varsa o da kuklacının belinde taşıdığı kılıçtı. Bu kılıcı aldıktan sonra altı bebeği yağladı. Onlar da hemen dans etmeye başladılar. Hem öyle hoş, öyle güzel dans ettiler ki bütün kızlar onlara bakan canlı, insan kızlar da dansa başladılar. Arabacı ile aşçı dans ediyorlardı. Ayak uşağı ile hizmetçi kadın dans ediyordu. Ateş küreği ile maşa da dansa kalktı ama bunlar daha ilk adımda devriliverdiler. Oh, doğrusu çok sevimli, çok sevinçli bir geceydi o gece. Ertesi sabah Yohannes yol arkadaşıyla birlikte bütün bu insanlardan ayrıldı. Yüce dağlara tırmandılar. Büyük akçam ormanlarından geçtiler. Öyle yukarılara vardılar ki yüce yüce kuleler çok aşağılarda kaldı. En sonunda bütün yeşillik içinde küçücük yemişlere benzediler. Bizim yolcular da çok uzakları, fersah fersah öteleri, hiç gitmedikleri yerleri görebiliyorlardı. Yohannes şimdiye dek bu canım dünyanın böylesine geniş, böylesine güzel bir parçasını bir bakışta görmemişti. Açık havada güneş sıcak sıcak parlıyordu. Yohannes dağ diplerinde avcıların borular çaldığını duyuyordu. Bu öylesine güzel, öylesine olağanüstü bir şeydi ki, "Ulu Tanrım, bizlere, hepimize karşı ne kadar iyisin, dünyadaki bütün bu görkemi bize sen verdin," demekten kendini alamıyordu. Yol arkadaşı da ayaktaydı. Ellerini kavuşturmuş, güneşin sıcacık ışığında yıkanan ormana, kentlere bakıyordu. Bu sırada başlarının üzerinde çok güzel bir şarkı duyuldu. Yukarıya baktılar, iri ak bir kuğu duruyordu havada. Çok ama çok hoştu. Hiçbir kuşun böylesine güzel öttüğü duyulmamıştı. Ama gittikçe de zayıflıyordu. Başını eğdi, ayaklarının dibine indi. Burada ölüp kaldı güzel kuşcağız. İşte iki güzel kanat, dedi yol arkadaşı. Bu kuşun kanadı gibi iri, büyük kanatlar iyi para eder. Yanıma alacağım onları. Kılıç sahibi olmak da iyi şey, görüyorsun. Ölü kuşun iki kanadını bir vuruşta kesiverdi. Bunları saklamak istiyordu. Fersahlarca fersahlarca ilerlediler dağlar üzerinde. En sonunda önlerinde kocaman bir kent gördüler. Yüzden fazla kulesi vardı bu kentin. Güneşin altında gümüşler gibi parlıyorlardı. Kentin orta yerinde de görkemli bir saray yükseliyordu. Kırmızı altınla kaplıydı. Kral bu sarayda otururdu. Yohannes ile arkadaşı hemen kente girmek istemediler. Kendilerine çeki düzen vermek için dışarıda bir handa kaldılar. Sokaklarda iyi görünmek istiyorlardı. Hancı onlara kentin kralının hiç kimseye kötülüğü dokunmamış, çok iyi bir adam ama kızının, "Ah Tanrı bizi kötülüğünden korusun, iğrenç bir prenses olduğunu anlattı. Güzel olmasına güzeldi. Hiçbir kadın onun kadar güzel, onun kadar seçkin olamazdı. Ama güzelliği neye yarardı ki? Çok kötü bir büyücüydü. Nice yiğit prensin ölümüne neden olmuştu. Herkese kendisine evlenme önerme hakkını tanımıştı. İster prens, ister dilenci olsun. Herkese gelebilirdi, hiç fark etmezdi. Soracağı 3 soruya yanıt vermeleri yeterdi. Kim bilirse onunla evlenecekti. Ayrıca prenses babasını yitirdiği zaman bütün ülkenin kralı olacaktı bu adam. Ama 3 sorunun 3'ünün de yanıtını veremezse prenses onu astıracak ya da boynunu vurdurtacaktı. İşte böylesine kötü, böylesine kötü yürekliydi bu güzel prenses. Babası yaşlı kral bu duruma çok üzülüyordu ama onun böylesine kötü olmasını önlemek gelmiyordu elinden. öyle ya, bir gün güzel kızıyla evlenmek isteyenlerle ilgilenmeyeceğini, prensesin istediği gibi davranabileceğini söylemişti. Bir prens gelip de prensesi alabilmek için sorusunun yanıtını bulmak istedi mi, bir daha yakayı sıyıramıyordu ya da boynu vuruluyordu. Ama isteğinden vazgeçebileceği de zamanında haber veriliyordu. Bu acı, bu yıkım yaşlı kralı öylesine üzmüştü ki zavallı adam her yıl bütün bir gün boyunca bütün askerleriyle birlikte düz çöküyor, prensesin iyi olması için yalvarıyordu ama bunu prenses hiç istemiyordu. Su içen yaşlı kadınlar sularını karaya boyayıp içiyorlardı, böylece yas tutuyorlardı, başka bir şey gelmiyordu ellerinden. ''Vay iğrenç prenses'' dedi Johannes. ''Bir güzel kamçılamalı onu, ona böylesi yarar. Yaşlı kralın yerinde olsam yılanlar yuttururdum ona.'' Bu sırada insanların dışarıda ''Yaşa!'' diye bağırdıkları duyuldu. Prenses geçti. Gerçekten de öylesine güzeldi ki ne kadar kötü olduğunu unutuyordu herkes. ''Bunun için yaşa!'' diye bağırıyorlardı. Hepsi de ak ipek giysili 12 güzel kız, ellerinde altın sarısı birer lale, iki yanında kömür karası atlara binmişlerdi. Prensesin elmaslarla, yakutlarla süslü, apak bir atı vardı. Som altından bir giysi giymişti. Elinde tuttuğu kamçı güneş ışınına benziyordu. Başındaki altın taçsa göğün küçük yıldızlarından yapılmış bir çember gibiydi. Mantosu ise binlerce parlak kelebek kanadından yapılmıştı. Kendisi bütün bunlardan daha güzeldi. Johannes onu görünce yüzü akan kanlar gibi kıpkırmızı kesildi. Topu topu bir sözcük söyleyebildi. Bu prenses babasının öldüğü gece düşünde gördüğü o çok güzel, o taçlı kıza benziyordu. Çok görkemli buldu onu. Sevmekten kendini alamadı. Sorduklarına yanıt veremeyen insanları astıran ya da boynunu vurdurtan bir kötü büyücü olduğu doğru değil kuşkusuz dedi. Onunla evlenmek istemek herkesin hakkı, en yoksul dilencinin bile hakkı, saraya gideceğim, gitmemek elimde değil dedi. Herkes bunu yapmamasını, başkalarının başına gelenlerin kendi başına da geleceğini söyledi. Yol arkadaşı da karşı çıktı bu işe ama Johannes her şeyin yolunda gideceğine inanmıştı. Kunduralarını boyadı, giysilerini fırçaladı, yüzünü ellerini yıkadı, güzel saçlarını taradı, tek başına kente gitti, saraya vardı. Johannes kapıyı çaldığı zaman yaşlı kral "Buyurun" diye seslendi. Johannes kapıyı açtı, kralın üzerinde oda giysisi, ayaklarında işlemeli terlikleri vardı. Kalkıp Johannes'i karşıladı. Altın tacı başındaydı, bir elinde asasını, bir elinde elmayı tutuyordu. "Durun biraz," dedi Johannes'e elini uzatabilmek için altın elmayı kolunun altına aldı. Ama onun kızıyla evlenmek istediğini öğrenir öğrenmez ağlamaya başladı. Öyle ki asası da elması da yere düştü. Gözlerini giysisiyle korulamak zorunda kaldı. Zavallı yaşlı kral. "Vazgeç, ötekiler gibi senin de sonun kötüye varır. Bak işte, şöyle bir bak yeter." Johannes'i prensesin eğlence bahçesine götürdü. Çok korkunçtu. Her ağaca prensesle evlenmek isteyip de sorduğu soruların yanıtını bulamayan 3-4 kral oğlu asılmıştı. Yel estikçe kemikleri çatırdıyordu. Küçük kuşlar ürkmüşlerdi bundan. Bu bahçeye gelmeyi göze alamıyorlardı. Bütün çiçekler insan kemiklerine dayanmıştı. Bütün saksılarda ölü başları surat asıyordu. Gerçekten de tam prensese göre bir bahçeydi burası. "Görüyorsun işte," dedi yaşlı kral. "Sen de bu gördüklerine benzeyeceksin. En iyisi vazgeç bu işten. Beni üzüyorsun, dertli ediyorsun." Johannes iyi adamın elini öptü. İşlerin yolunda gideceğini söyledi. Böylesine seviyordu prensesi. Bu sırada prensesin kendisi de at üstünde bütün nedimeleriyle birlikte sarayın avlusuna girdi. Çıkıp onu selamladılar. "Günaydın," dediler. Prenses yakınlık gösterdi. Johannes'e elini uzattı. Johannes daha çok tutuldu ona. Bu prenses insanların söyledikleri gibi kötü yürekli bir büyücü olamazdı. Salona geçildi. Küçük beyzadeler, şekerlemeler, çörekler sundu. Yaşlı kral öylesine üzgündü ki hiçbir şey yiyemiyordu. Üstelik çörekler de onun dişlerine göre fazla sertti. Neyse Johannes'in ertesi günü saraya gelmesine, yargıçların bütün denetim kurulunun toplanıp vereceği yanıtı dinlemelerine karar verildi. Bunu başaracak olursa iki kez daha gelecekti. Ama daha hiçbir kimse ilk sorunun bile yanıtını verememiş, böylece hepsi de ölmek zorunda kalmıştı. Johannes kendi işinin nasıl gideceğine kulak asmıyordu, sevinçliydi. Güzel prensesi düşünüyordu yalnız. Ulu Tanrı'nın yardıma geleceğine inanıyordu ama nasıl orasını bilmiyor, düşünmek de istemiyordu. Dönerken yolda dans etti. Han'da arkadaşı kendisini bekliyordu. Johannes prensesin kendisine ne kadar iyi davrandığını, ne kadar çekici, ne kadar güzel olduğunu anlata anlata bitiremedi. Şimdiden ertesi günün içinde saraya girip şansını deneyeceği dakikalarda olmayı çok istiyordu. Yol arkadaşı başını sallıyordu, çok kaygılıydı. ''Seni çok seviyorum'' dedi. ''Daha uzun süre birlikte olabilirdik ama şimdiden yitiriyorum işte seni. Zavallı dostum, sevgili Johannes, gönülden ağlardım şimdi ama belki de bu akşam son akşamımız. Bunun için sevincini bozmak istemem. Sevinçli, iyice sevinçli olacağız. Yarın sen gittiğin zaman bol bol ağlarım.'' Prensesle evlenmek isteyen yeni bir adam çıktığını kentte herkes öğrenmişti. Bunun için insanlar üzgündü, tiyatro kapanmıştı. Bütün pastacı kadınlar şekerden hayvanlarının boynuna kara kurdeliler bağlamışlardı. Kralla din adamları tapınakla diz çökmüşlerdi. Keder büyüktü. Öyle ya, Johannes'in işi ötekilerden daha iyi gidecek değildi nasıl olsa. Akşam yol arkadaşı içki hazırladı. Johannes'e çok sevinçli olacaklarını, prensesin sağlığına içeceklerini söyledi. Ama Johannes iki bardak içtikten sonra öyle bir uykusu geldi ki gözlerini açık tutamaz oldu, uyuyuverdi. Yol arkadaşı da onu usulca yerinden kaldırıp yatağına bıraktı. Karanlık gece çökünce kuğudan kestiği iki büyük kanadı aldı, iyice omuzlarına bağladı, düşüp bacağını kıran yaşlı kadından aldığı en büyük çubukları da cebine koydu, pencereyi açtı, kentin üzerinden saraya uçtu. Prensesin yattığı odanın penceresi altında bir köşeye kondu. Bütün kent sessizlik içindeydi. Saat gece yarısına 3 çeyrek kalayı çaldı, pencere açıldı. Prenses büyük ak bir manto, uzun kara kanatlarla kentin üzerinde havalandı. Yüce bir dağa doğru yöneldi ama yol arkadaşı görünmez oluverdi. Prenses kendisini göremezdi artık. Prensesin ardından o da uçtu, değnekleriyle kamçıladı onu. Hem öyle bir vuruyordu ki vurduğu yerlere kanlar birikiyordu. Tanrım, ne koşuydu o öyle havada. Prensesin mantosuna yeller doluyor. Mantoda kocaman bir yelken gibi her yana açılıyordu. Ortasında ay parlıyordu. Prenses çubukları yedikçe, "Of, nasıl da dolu yağıyor, nasıl da dolu yağıyor!" diyordu. Yediği sopaları da hak ediyordu doğrusu. Neyse, en sonunda dağ vardı, çarptı. Gök gürültüsü gibi bir şey oldu, dağ açıldı, prenses girdi. Yol arkadaşı da onunla girdi. Öyle ya, nasıl olsa kimsecikler göremezdi kendisini, görünmez olmuştu. Duvarları tuhaf tuhaf kıvılcımlanan bir uzun koridordan geçtiler. Binlerce örümcekti bu kıvılcımlananlar. Duvarın üzerinde koşuyor, ateş gibi parlıyorlardı. Altınla gümüşten yapılmış büyük bir salona geldiler. Kırmızılı mavili ay çiçekleri büyüklüğünde çiçekler duvarlarda parıldıyordu. Ama kimsecikler koparamazdı bunları. Öyle ya, dalları korkunç mu korkunç, zehirli yılanlar, çiçeklerse ağızlarından çıkan ateşti. Bütün tavan ateş böcekleriyle, küçük kanatlarını çırpıp duran gök mavisi yarasalarla doluydu. Odanın orta yerinde koşumları kırmızı, ışıklı örümceklerden oluşmuş 4 at iskeleti üzerinde bir taht duruyordu. Taht süt beyaz camdandı. Oturulacak minderlerde birbirlerinin kuyruklarını ısırarak sıralanmış küçük kara farelerden oluşmuştu. Tahtın üst yanında örümcek ağlarından pembe bir tak vardı. Şurasına burasına değerli mücevherler gibi parlayan çok güzel yeşil sinekler serpiştirilmişti. Bu tuhaf tahtın üstünde, başında tacı, elinde asasıyla bir kocamış cin oturuyordu. Prensesi alnından öptü, onu da yanına değerli tahtına oturttu. Sonra çalgı başladı. Kocaman kara çekirgeler oyuna kalktılar. Baykuş da karnını dövdü çünkü bir davulu yoktu. Çok şaşırtıcı bir konserdi bu. Küçücük kara cinler odanın içinde halka olmuş dans ediyorlar, takkelerinde alevler parıldayıp sönüyordu. Kimsecikler yol arkadaşını göremiyordu, tahtın arkasına yerleşmişti, her şeyi duyuyor, her şeyi görüyordu. Bu sırada içeriye giren beyzadeler güzel ve kurumluydular ama görmesini iyi bilenler gerçekte neyin nesi olduklarını kolayca anlardı. Üzerlerinde lahanadan başlar bulunan süpürge saplarıydı bunlar. Cin bunları büyüyle canlandırmış, büyüyle işlemeli giysiler giydirmişti. Ama bir önemi yoktu bunun, ancak gösterişe yarıyordu. Biraz dans edildikten sonra prenses yeni bir istekli çıktığını anlattı cine. Ertesi gün şatoya gelince ona sormak için neyi düşüneceğini sordu. Dinle, sana bir şey söyleyeceğim dedi cin. Çok sıradan bir nesne al, sıradan nesneleri ustuna getirmez. Ayakkabılarından birini düşün, bulamaz. Başını vurdurt keratanın ama önümüzdeki gece bana gelirken gözlerini getirmeyi unutma, gözlerini yiyeceğim. Prenses yerlere kadar eğildi, sözlerini unutmayacağını söyledi. Cin de dağ açtı, prenses yeniden havalandı ama yol arkadaşı da ardından geldi. Prensesi çubuğuyla öyle bir kamçılayış kamçıladı, öyle bir kamçılayış kamçıladı ki prenses bağıra bağıra doludan yakındı. Yatak odasının penceresinden içeriye girmek için elinden geldiğince acele etti. Yol arkadaşı uça uça hana döndü. Johannes uyuyordu daha. Yol arkadaşı kanatlarını çıkardı, yatağına girdi. Çok yorulmuştu doğrusu. Johannes uyandığı zaman vakit daha çok erkendi. Yol arkadaşı da kalktı. Bu gece prensesle kundurası üzerine tuhaf bir düş gördüğünü anlattı. Prensese kunduralarını düşünüp düşünmediğini sormasını rica etti. Öyle ya, dağda cinden bunu duymuştu ama Johannes'e söz edemezdi bu işten. Yalnız ayakkabısını düşünüp düşünmediğini sormasını rica etti. Ha bir şey sormuşum, ha başka bir şey. Ne fark eder dedi Johannes. Düşünde gördüğünün doğru olması da olanaklı. Çünkü Tanrı'nın bana yardım edeceğine her zaman inanırım. Ama gene de Allah'a ısmarladık diyeceğim sana. Çünkü yanlış yanıt verecek olursam seni bir daha göremeyeceğim. Öpüşüp kucaklaştılar. Johannes kente gitti, saraya vardı. Bütün salon insanlarla doluydu. Yargıçlar koltuklara kurulmuşlardı. Başlarının altında da kuş tüyü yastıklar vardı. Öyle ya, çok düşüneceklerdi. Yaşlı kral ayağa kalktı, ak bir mendille gözlerini kuruladı. Derken prenses de geldi. Dünkünden çok daha güzel, çok daha çekiciydi. Herkesi kibarca selamladı, Johannes'e elini verdi. Günaydın dedi. Johannes prensesin neyi düşündüğünü bilmek zorundaydı şimdi. Tanrım, güzel prenses ne kadar da tatlı bakıyordu. Ama ayakkabı sözcüğünü duyar duymaz sapsarı kesildi. Tepeden tırnağa titredi. Ne var ki hiçbir şey gelmezdi elinden. Johannes'in yanıtı doğruydu. Tanrım, yaşlı kral ne kadar sevindi. Öyle bir takla attı ki görmeliydi. Onun için, Johannes için, herkes için el çırptı. Johannes ilk soruyu bilmişti. Her şeyin yolunda gittiğini öğrenince yol arkadaşı da çok sevindi. Johannes ellerini kavuşturdu, Ulu Tanrı'ya şükretti. Tanrı öbür seferlerde de kendisine yardım edecekti kuşkusuz. Hemen ertesi güne yanıt vermesi gerekiyordu. O akşam da bir önceki akşam gibi oldu. Johannes uyuduktan sonra yol arkadaşı prensesin arkasından dağa uçtu. Öncekinden de fazla kamçıladı onu. İki çubuk birden almıştı yanına. Kendisini kimsecikler göremedi. Her şeyi duydu. Prenses eldivenini düşünecekti. Düşünde görmüşçesine Johannes'e söyledi bunu. Böylece Johannes gene doğru yanıt verdi. Sarayda büyük bir sevinç başladı. Geçen kez kral takla attığı için sarayda kim varsa hepsi taklalar attı. Ama prenses koltuğuna yığılıp kalmıştı. Tek sözcük söyleyemiyordu. Johannes üçüncü kez de doğru yanıt verebilecek miydi? Şimdi bütün sorun buydu. Başarırsa çok güzel prensesi alacak, kralın ölümünden sonra da bütün ülke kendisine kalacaktı. Yanlış bir yanıt verirse canından olacak, güzel mavi gözlerini cin yiyecekti. Johannes erkenden yattı, akşam duasını okudu, rahat rahat uyudu. Ama yol arkadaşı kanatları sırtına, kılıcı beline taktı, yanına üç çubuk aldı, saraya uçtu. Kapkaranlık bir geceydi. Bora çatıların tuğlalarını söküyordu. Bahçenin iskeletler asılı ağaçları yer altında kamışlar gibi eğiliyordu. Her dakika şimşekler çakıyor, durmadan gök gürlüyordu. Sanki bir tek gök gürültüsüydü de bütün gece sürüyordu. Derken pencere açıldı. Güzel prenses havalandı. Bir ölü kadar solgundu ama kötü havaya gülüyor, çok da sert olmadığını düşünüyordu. Ak mantosu kocaman bir gemi yelkeni gibi dönüyordu havada ama bizim yol arkadaşı üç çubukla onu öyle bir kamçılıyordu ki yere şapır şapır kan damlaları düşüyordu. Hala uçabiliyorsa da güçlükle uçuyordu. En sonunda dağ vardı. Dolu yağıyor, fırtına da korkunç dedi. Böyle bir havada dışarı çıktığım olmamıştı. İyi şeylerin fazlasıyla geldiği olur böyle dedi Cin. Prenses Johannes'in ikinci kez de doğru yanıt verdiğini anlattı. Yarın da öyle yaparsa kazanacaktı. Prenses daha gelemeyecekti artık. Bir daha hiç büyücülük yapamayacaktı. Bunun için çok üzgündü. Bilemez, bilemez dedi Cin. Hiç düşünmediği bir nesne bulacağım. Bilirse benden bile büyük bir büyücü demektir. Biz keyfimize bakalım şimdi. Prensesi iki elinden tuttu, salonda bulunan küçük cinlerle, yanıp sönen alevlerle halka olup dans ettiler. Duvarlarda kırmızı örümcekler keyifli keyifli koşuyordu. Ateşten çiçekler kıvılcımlanır gibiydi. Baykuş davulunu çalıyor, cırlaklar bağırıyor, kara çekirgeler de kendi çalgılarını çalıyorlardı. Keyifli bir baloydu doğrusu. Epeyce dans ettikten sonra prensesin eve dönmesi gerekti. Dönmezse sarayda bulunmadığı anlaşılacaktı. Cin onunla birlikte geleceğini, bir süre daha birlikte olacaklarını söyledi. Boranın içinde havalandılar. Yol arkadaşı üç çubuğu sırtlarında parçaladı. Cin böyle bir dolu altında dışarıda dolaşmamıştı hiç. Sarayın yanında prensese "Allah'a ısmarladık" dedi. Sonra da "Benim başımı düşün" diye fısıldadı. Ama yol arkadaşı bunu duydu. Prenses penceresinden odasına girip de cin dönmeye hazırlanırken uzun kara sakalından yakalayıverdi onu. O çirkin cin kafasını kılıcıyla omuzlarının dibinden kesiverdi. Hem de öyle bir kesiş kesti ki, cin bile anlayamadı olanları. Yol arkadaşı cinin bedenini denize balıklara attı ama başını suya daldırdı. Sonra ipek mendilini sarıp hana götürdü. Sonra da yatıp uyudu. Ertesi sabah mendili Johannes'e verdi. Verdi ya prenses düşündüğü şeyi sormadan önce açmamasını söyledi. Sarayın büyük salonunda insanlar öyle çoktu ki iğne atsan yere düşmezdi. Kurul üyeleri yumuşak yastıklı koltuklarda oturuyorlardı. Yaşlı kral yeni bir giysi giymişti. Altın taçla asa parlatılmıştı. Çok güzel duruyorlardı. Ama güzel prenses sapsarıydı. Cenazeye gidecekmiş gibi kömür karası bir giysi giymişti. Ne düşündüm dedi Johannes'e. Johannes çabucak mendili çözdü. İğrenç cin başını görünce kendisinin de tüyleri ürperdi. Korkunç bir şeydi çünkü. Prenses taştan bir heykel gibi kala kaldı. Tek sözcük söyleyemedi. En sonunda ayağa kalktı. Johannes'e elini uzattı. Çünkü gene başarmıştı Johannes. Prenses başını kaldırmadı ya derin derin için çektikten sonra ''Şimdi benim efendimsin, bu akşam evleneceğiz'' dedi. ''Çok sevindim, çok sevindim'' dedi yaşlı kral. ''Evet öyle yapacağız.'' Herkes ''Yaşa'' diye bağırdı. Muhafızlar çalgılar çalarak sokakları dolaştılar, çanlar çaldı, pastacı kadınlar pastalarındaki kara kurdelaları kaldırdılar. Öyle ya, sevinç başlamıştı artık. İçi ördek, tavuk kızartmalarıyla dolu, üç kocaman öküz kızartması konuldu büyük alanın ortasına. Herkes bundan bir parça kesip yiyebilirdi. Çeşmelerden çok hoş bir şarap akıyordu. Fırına gidip 5 kuruşluk bir gevrek bisküvi alsan fazladan tam 5 yumuşak çörek veriyorlardı. Kuru üzümlü çörekler. Gece bütün kent aydınlandı. Askerler toplar attı. Çocuklar hava fişekleri fırlattı göklere. Sarayda yenildi, içildi, kadehler tokuşturuldu. Seçkin insanlar sevimli bayanlarla dans etti. Uzaklardan şarkılar duyuluyordu. Güzel kızlar doldurmuş bu yerleri. Gönülleri dans tutkusuyla dolu. Ayak uydurmuşlar davul sesine. Hadi dön güzel kız, hadi dön. Yere vur ayaklarını, dön hadi. Topukların eskiyinceye dek. Ama güzel prenses hala büyücüydü. Johannes'i hiç sevmiyordu. Yol arkadaşı bu sorunu düşünüyordu. Kuğu kanatlarından 3 tüy verdi ona. Bir de küçük şişe verdi. Gelinin yatağının yanına suyla dolu büyük bir tekne koydurtmasını, sonra onu biraz itip suya düşürmesini, 3 tüyü suya attıktan, şişenin içindeki damlaları da gene bu suya döktükten sonra prensesi 3 kez içine daldırmasını, o zaman prensesin büyüden kurtulacağını, kendisini çok seveceğini söyledi. Johannes yol arkadaşının bütün söylediklerini yaptı. Prenses suya dalınca çok bağırdı. Gözleri kıvılcım kıvılcım kara bir kuğu görüntüsü altında çırpındı ellerinin arasında. Sudan ikinci kez çıktığı zaman kuğu aktı. Yalnız boynunda bir kara halka vardı. Yohannes Tanrı'ya yalvardı. Üçüncü kez iyiden iyiye daldırdı kuşu. Bu sırada kuğu güzel prenses oldu. Eskisinden daha güzeldi. Büyüsünü bozduğu için Yohannes'e gözleri yaşlanarak teşekkür etti. Ertesi sabah kral bütün adamlarını toplayıp geldi. Kutlamalar günün bir vaktine kadar uzadı. En son gelen yol arkadaşıydı. Değneği elinde, heybesi sırtındaydı. Yohannes birçok kez öpüp kucakladı onu. Gitmemesini, kendisiyle birlikte kalmasını söyledi. Bütün mutluluğunu ona borçluydu. Ama yol arkadaşı başını salladı. Tatlı dost bir sesle, "Hayır, günüm doldu artık," dedi. "Ben borcumu ödemekten başka bir şey yapmadım. Kötü insanların kötülük etmek istedikleri bir ölü vardı ya hani, anımsadın mı? Zavallıcık mezarında rahat etsin diye her şeyini vermiştin. O ölü benim işte." Bunları söyler söylemez gözden silindi. Düğün geceli gündüzlü bir ay sürdü. Yohannes ile prenses birbirlerini çok seviyorlardı. Yaşlı kral da uzun, mutlu günler yaşadı. Minicik çocukların dizlerinde hoplamasına, asasıyla oynamasına ses çıkarmadı. Sonra Yohannes bütün ülkenin kralı oldu.